mikrofonda doktor var. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM'den merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Mikrofonda Doktor Var programından sesleniyoruz sizlere. Her zaman olduğu gibi programımızı sizler için Eda Kotanoğlu hazırladı. Bu hafta teknik masada Berkay Yıldız var ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Yine hepinize sağlık, mutluluk, huzur dolu bir hafta dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Doktor İbrahim Ersoy yine bizimle stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Ersoy.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta uyku konusunu konuşacağız. Ara ara konuşuyoruz uyku konusunu, çok önemli. Ama bu sefer uyku bizi hangi hastalıklardan korur? Bağışıklık sistemimizle ilişkisi nedir? Kalp hastalıkları, zihinsel sağlığımız, metabolik sağlığımıza nasıl iyi gelir, nasıl etkiler? Diyabeti nasıl etkiler? Uyku ve kanser arasındaki ilişki nedir? Hepsini tek tek soracağım hocama. Evet, her işin başı sağlık diyoruz. Her zaman olduğu gibi kulağınız bizde olsun diyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Ama her zaman olduğu gibi bu haftada son bilimsel gelişmeleri sorarak başlamak istiyorum programımıza. Evet hocam, nedir bu haftaki son bilimsel gelişmeler? Hemen anlatın bize.
Dinleyicilerimizin de çok seveceği bir araştırma yayınlandı geçenlerde. Elma sirkesi ile ilgili bir araştırma. Elma sirkesi bildiğiniz gibi zayıflatıcı etkisi var. Bu zayıflatıcı etkisiyle ilgili güzel bir araştırma yapıldı. Araştırma gençlerde yapıldı. Çünkü 5 mililitre, yani bir yemek kaşığının yarısı kadar, bir yemek kaşığı ve 1,5 yemek kaşığı elma sirkesini, ama başka sirkeleri de değil, elma sirkesinin özelliği var çünkü, bunu bir bardak suda her sabah yemekten önce aldı insanlar. Ve bunu 12 hafta boyunca, yani 3 ay boyunca devam ettiler. Karşılaştırmalı, diğer taraftan da işte laktik asit çözeltisi vardı, plasebo etkisi diyoruz biz buna. Elma sirkesini 1,5 yemek kaşığı alanlarda 12 haftada 8 kilogram verdiler. Ortalama kilo verme süresi. Şimdi bakıyorsunuz, normalde zaten kilo verme ilaçları var son zamanlarda popüler. Onlardan çok daha fazla, 2 katı neredeyse kilo verdiriyor. Elma sirkesi, evet, şimdi dinleyicilerimizin aklı hemen şey gelecek. Dişlerime zarar verir mi, gastritim var. Şimdi dişlerinize daha az zarar vermesi için elma sirkesini içtikten sonra bir yarım saat sonra, hemen değil, dişlerinizi fırçalayabilirsiniz, bir. İkincisi, pipetle içebilirsiniz onu. Biraz daha dişlerinize zarar vermez. Gastritiniz varsa veya mide rahatsızlığınız varsa tavsiye etmeyiz. Çünkü midede elma sirkesinin kendisi asitik. Ha, bu arada çalışma %5'lik asetik asit içeren elma sirkesiyle yapıldı. Onu da vurgulayalım. Bence en doğal evde yapılmış sirkedir. Çünkü dışarıdan aldığımız sirkede elma olup olmadığını bilmiyoruz. Burada özellikle elma sirkesi dedim, yoksa %5'lik asetik asit içerdik. Elmanın kendisinin içerisindeki şeyler de, o tortular da burada kilo vermemize daha fazla yardımcı oluyor diğer sirkelerden. Diğer sirkeler de tamam, kilo verdiriyor. Çünkü açlığı azaltıyor ve özellikle karın yağlarımızı yakıyor elma sirkesi. O nedenle, yani sağlıklı kilo vermeyi sağlıyor. Yani mesela biraz uzattık ama bunu, zayıflama ilaçları yüzümüzden mesela kilo verdiriyor. Oradaki yağları, yani yaşlandırıyor sizi resmen. Ama bu sadece bu karın yağlarından, karaciğerinin yağlanmasını da azaltan bir etkisiyle verdiriyor. O yüzden elma sirkesini tavsiye ederiz.
Hocam hemen kısacık şunu da sorayım. Sulandırsak bir zararı olur mu? O şekilde içebilir miyiz?
Zaten sulandıracaksınız. Yani yemek kaşığını suya koyacaksınız. Bir bardak suyun içine koyup öyle içeceksiniz.
Dişlerimizi çürütür mü?
İşte onun için diyorum, bir, eğer sulandırırsak zaten çok dişimize zarar vermez. Ama çok, eğer bu konuda muzdaripsek, yarım saat sonra dişinizi fırçalayın. Bir de diş fırçalamanın etkisi şöyle bir şey var. Yemeklerden sonra hemen diş fırçalıyorlar. Hayır. Yemeklerden önce fırçalayabilirsiniz. Çünkü yemeklerle yediğiniz, ağzınızda asit kaldığında onu hemen yemekten hemen sonra fırçalarsanız, o asiti iyice dişlerinize sürtüyorsunuz. O da dişlerin aşınmasına neden oluyor. Ya yemeklerden önce fırçalayın, ya da yemeklerden bir yarım saat, bir saat falan geçsin, öyle fırçalayın. Onu da araya sıkıştıralım.
Diğer bilimsel gelişmeleri hemen
şimdi
soralım.
Bir diğeri, D vitamini ile ilgili ve kalsiyum ile ilgili yaşlılarda, yaşlı menopoza girmiş kadınlarda yapılmış bir araştırma. Bu araştırmada da genelde menopoza girmiş kişilerde ne yapıyoruz? D vitamini ve kalsiyumu beraber veriyoruz. Kemik sağlığını koruması için, diğer hastalıklardan uzak kalması için. Yani kötü haber bu. Maalesef herhangi bir etkisinin olmadığı. Hatta işte kalp hastalıklarına karşı biraz hafif risk artırdığı ama kanser riskini de hafif azalttığı ama sonuçta çok fazla bir etkisinin olmadığı anlaşılmış. Bu şaşırtıcı bir araştırmaydı. Çünkü bizde yani menopoza gelmiş kadın kemik kırıkları çok büyük sorunlara yol açıyor. Yani yaşlılarda biz kemik kırıklarından çok korkarız. O yüzden kemiği sağlam olsun diye biraz kalsiyum ve D vitaminiyle beslemeye çalışırız. Ama bunun da çok fazla etkisinin olmadığını gördük. Benim tavsiyem şöyle. Yaşlarımız özellikle D vitamini alsınlar diye. Çünkü kalsiyumun etkisi nasıl oluyor çok anlamıyoruz o meseleyi. Yaşlarımızı işte elleri, yüzleri biraz D vitamini yapacak şekilde dışarı çıkarmak ve hareketli olmalarını sağlamak. Şöyle bir inanış var. Tamam, Türk toplumunun çok iyidir kültürel seviyemiz. Hemen yaşlılara yer veririz. Aslında yaşlılarımızın ne kadar ayakta kalırlarsa, ne kadar hareket ederlerse o kadar iyi. Çünkü kendilerini böyle sürekli hareketsizliğe motive etmesinler. Yürüyüşlerini falan yapsınlar. Bu da diğer bir şeydi. Bir üçüncüsü de şimdi lipoprotein A diye son 2-3 yılda bir belirteç çıktı. Lipoprotein A. Bu da bir türlü kolesterol diyebiliriz. HDL var, iyi kolesterol, LDL var, kötü kolesterol. Bir de lipoprotein A var. Bu da işte kötü kolesterole biraz benziyor yapısal olarak. Son zamanlardaki çalışma kötü kolesterolden çok çok daha iyi bir belirteç olduğuna dair yeni araştırmalar var. Yani kalp sağlığı ile ilgili bir belirteç arıyorsak lipoprotein A'yı bence mutlaka ölçtürmemiz lazım. Ailesinde kalp sağlığı ile ilgili bir problem varsa mutlaka ölçtürsün. Çünkü o HDL ve LDL dediğimiz iyi ve kötü kolesterol, evet mesela kötü kolesterol düşük olsa, hiç sıkıntısı olmasa, tek başına lipoprotein A yüksek bile olsa kalp sağlığının riskinin çok çok arttığı gösterilmiş. İşte 30-35 yaşından sonra biraz bu tür şeylere dikkat etmemiz lazım. Bir de kalp hastalığı ile ilgili ailemizde genetik bir risk varsa bu lipoprotein A'ya baktırmak gerekir. O da yeni bir çalışmaydı. Onu da söylemiş olalım.
Evet hocam, gelelim uyku konusuna. Genelde beslenme üzerine, egzersizin önemi üzerine konuşuyoruz. Ara ara uykuya da değiniyoruz ama uyku da çok önemli değil mi? Hayatımızın yaklaşık 1/3'ünü çünkü uykuda geçiriyoruz. Nedir uykunun önemi? Bizi hangi hastalıklardan koruyor? Neden önemli bu kadar?
Şimdi bir problem olduğunda, bir arkadaşınızla problem olduğunda tersinden mi kalktın deriz. Onunla ilgili de yeni bir araştırma vardı. Tersinden mi kalktın? Tersinden mi kalktığını aslında biz şunu söylüyoruz. Sen gece uykusuz kalmışsın kardeşim diyoruz. Aslında yatağın sağından veya solundan kalkmış olması şey değil orada. Bu tersin üniversite öğrencilerinde yapılmış bir çalışma. Bu da bir iki hafta önce yapılmış bir çalışmaydı. Araştırılmış. Eğer böyle bir cümle kullandıysa insanlar, demek ki bu uykusuz kaldığı için böyle. Yani uyku günümüzü tamamen etkileyen, özellikle uykusuzluk günümüzü tamamen etkileyen bir sistem. Sizin de söylediğiniz gibi 1/3 zaten uykuyla geçiyor. Hastalıklarla ilişkili olmaması mümkün değil. Ama uykunun biz pasif dönem diyoruz. Yani pasif dönem gibi görüyoruz ama hep aktif dönem. Şimdi evrelerini sayalım. Uyku aslında temelde 2 evreden basamaklandırırsak 4 evreden oluşur. Bir non-REM dediğimiz yavaş göz hareketler, yani göz hareketlerin olmadığı, bir de REM dönemi diyoruz. Orada da hızlı göz hareketli var. R, E, M, yani İngilizcelerin baş harfleri. Şimdi non-REM dönemi aslında ilk non-REM 1, 2, 3 diye önce gidiyor. Daha sonra REM'e giriyoruz. Bu uyku döngüleri 90 dakika veya 120 dakika sürüyor bu dörtlü evre. 120 dakika sürüyor. Yani şu anda normalde 7,5 saat uyumamız lazım. Ortalama 7,5 saat uyumuş olmamız lazım. Bu uyku döneminde de işte 4-5 kez bu dönemlere tek tek bir giriyoruz, bir giriyoruz, çıkıyoruz. Böyle geçiyor. Şimdi non-REM dönemi ilk 11. dönem hemen ilk uykuya başladığınızda 10-15 dakikalık süreç. Daha o anda uyandırmak kolaydır. Biraz giderek non-REM 2'ye girdiğinizde bu uyku biraz daha zorlaşır. Ama hemen göz hareketlerinizde azalma olur. Vücut ısınızda sürekli bir düşüş olur. Bu arada oda sıcaklığının çok fazla olmaması lazım. Yaşlılarda tamam olabilir ama gençler, yetişkinler oda sıcaklığı çok, yani iyice oda sıcaklığını artırmamak lazım. Mümkünse hafif soğuk odada uyumak lazım. Çünkü vücut ısımız da aslında giderek soğuyor uyuduğumuzda. Nefes alma ve hızı böyle düzenleşiyor non-REM 2'de, kendine geliyor. Bu da 10-15 dakika sürüyor. Üçüncü döneme geliyoruz. Bu üçüncü dönemde aslında bizim vücudumuzun en çok rejenere olduğu, toparlandığı süreç bu dönem. Yani bu dönemi en az 3-4 kez yaşamamız lazım ki vücudumuz kendisini hücresel anlamda, metabolik anlamda iyice bir toparlamış olsun, hormonları düzene koysun. Burası bizim için, vücudumuzun düzenlenmesi için çok önemli. Nabız ve solunumda azalma olur. Beyne daha az kan akışı gider. Beyin bir rahatlar, yani sürekli gündüz çalışmış. Bağışıklık sistemi aktif olur. Bu da 40 dakika böyle bir kendini bir yeniler. Sonra da REM dönemi var. REM hızlı göz hareketleri demek. Burada da rüya görüyoruz. Buranın önemi de hafıza ve bellekle ilgili. Non-REM'in o vücutla ilgili, bu REM dönemi de hafıza ve bellekle ilgili. Bazen benim kızım diyor ki baba biraz daha çalışayım, biraz daha çalışayım, yani geç yatayım. Kızım diyorum, bak uykunun şütür şütür özellikleri var. Erken yat ve bunlar aklında kalsın. O sonuçta hala ders çalışmaya devam ediyor olacaksın zaten uyurken. Nasıl olur diyor. REM dönemi yaşayacaksın. O dönemde de işte akşama kadar okuduklarını hafızana, yani belleğine yerleştireceksin. O yüzden bu dönemleri mutlaka yaşanması lazım. Hem vücudumuzun hem beynimizin bir kendine gelmesi için. Dediğim gibi bu 4-5 kez böyle dönemleri yaşıyoruz şeyde, vücudumuzda.
Gelelim uykunun hastalıklarla ve bağışıklık sistemiyle ilgisine. Nedir ilgisi? Çok önemli tabii ki, değil mi? Çünkü uyku için derler ki vücudumuz uykuda tamir oluyor. Doğru mudur
İşte
hocam?
İşte o non-REM dönemi bunun en çok tamir olduğu dönem. Şimdi hemen COVID zamanına bakıyorum. Ben COVID zamanında ne yaptık? Uykumuz alt üst oldu. Uyku alt üst olduğunda bağışıklık sistemimiz de alt üst oldu. Yani hem COVID zaten bir bağışıklık sistemini çökerdi, hem de uykusuzluk. Şu anda bazı solunum hastalıklarının, virüs ve bakterilerin bize daha fazla saldırması, ben hep bilimsel camiada dahil olmak üzere uykunun önemini kaçırdığımızı düşünüyorum. O dönemlerdeki yaşadığımız uykusuzluk, çünkü uykusuzluk hemen etkisini kaybettirmiyor, uzun dönem etkisini de gösteriyor. Birazdan işte diyabetle kanser ilişkisini de göreceğiz. Yani COVID döneminde o allak bullak oluşumuz, düzenimizin allak bullak oluşu, ne zaman yatıyoruz, ne zaman kalkıyoruz, saat kaç bilmememiz, şu anda o bağışıklık sistemimizin iyice baskılandığı anlamına geliyor. Çünkü şimdi iltihaplanma ve iltihaplanma özellikle kronik hastalıklarının hepsinin zeminde yatar. Şu anda başımıza bela olan nedir? Diyabettir, kalp hastalıklarıdır, Alzheimer'dır. Bu üçünü en başa koyacak olursak bunların hepsinin zemininde iltihaplanma yatar. Yani bağışıklık sistemimizin iyi çalışmaması da iltihaplamanın temel sebebidir. Kronik iltihaplanma diyoruz. Uykuda antikor üretiriz. Yani uyku yoksa antikor üretimimiz, yani vücudumuzun mikroplarla savaşan proteinleri azalır. Yani vücuda giren mikrop bakar, burada asker masker yok, ben buraya elimi kolumu sallaya sallaya burada keyfimi süreyim der, akciğerlerimize girmiş. Yani istediği gibi hastalık yapar. Bu kış döneminde bunu gördük, değil mi? Yani kış döneminde RSV geçirdi insanlar, o virüsten geçirdiler. Yani bir ay sürdü neredeyse. Normal influenza, yani grip virüsü geçirdiler, bir buçuk ay sürdü. Öksürüğü hala devam edenler var. Bunlar antikor olmayınca vücut virüslere ve bakterilere karşı hazırlıksız yakalanıyor ve istediği gibi at koşturuyor onlar da. Antikor üretimi uykuda artar. Lenfatik sistem temizliği. Şimdi her zaman söylüyoruz ya ki herhangi bir antioksidan kurslar, bilmem toksin arındırma falan. Ya vücut zaten kendini toksin arındırıyor. Sen gidip oralara bir sürü para yatırıp kendini paranı çarçur edeceğine, düzenli uykunu uyu kardeşim. Yani lenfatik sistem temizliğiyle vücuttaki o kanımızdaki her türlü toksinleri yine uykuda bunun işlemlerde halloluyor. Bağışıklık hücrelerinin özellikle T lenfositlerinin işlevleri artıyor. Yani askerler o dönemde eğitiliyor diyebiliriz. Yani gece o dönemlerde vücudumuzun savunma mekanizmaları ile ilgili askerler eğitim tatbikatı yapıyorlar sen uyurken. O tür önemli var. Bir diğeri de stres hormonlarının düzenlenmesi. Hormonal dengeyi bir araya getiriyor. Günümüzde bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi kortizol ve adrenalin problemimiz. Yani kortizolümüz yüksek, adrenalimiz yüksek ve bu vücudumuzu tamamen strese sokup bizi yine bağışıklık sistemimizi çökertiyor. Kortizolünüz ne kadar yüksekse, ne kadar yüksek kalıyorsa gün içerisinde, tamam sabah kalktığınızda kortizolünüzün yüksek olması lazım. Sizi uyandırıyor bu sirkadiyen ritim, iç ritmimiz. Ama gün boyunca böyle kaldığında onlar da problem yaratıyor. Uyku dediğimiz hadise o hormonal dengeleme ve düzenlemeyle de yol açarak bağışıklık sistemimizi önemli bir dengeye oturtturuyor.
Hocam biraz önce de dediniz, evet, uyku metabolik sağlığımızla da alakası var tahmin ediyorum. Çünkü dediğiniz gibi aslında vücut ne yapacağını çok iyi biliyor, değil mi? Biraz da ona bırakmalıyız. Gece kendi kendini tamir ediyor. Metabolik sağlığımızı bu şekilde mi düzenliyor uyku?
Uykunun gerçekten mesela insülin direnci. Hatta birkaç ay önce bir çalışma vardı. Uykusuz kaldığınızda bir iki gece bile kalsanız insülin direncine yatkınlık artırıyor. Yani insülin direnci uyku ne alakası var diyorsunuz. Çünkü uykuda açlık hormonu grelin ve leptin var. Açlık hormonu grelin, tokluk hormonu leptin ve insülin var. Uyku açlık hormonunu düzenliyor, azaltıyor. Grelini azaltıyor. Yani aç hissetmiyorsunuz gün boyunca. Mesela şöyle söyleyelim, gece vardiyasında çalışanlar daha fazla yemek yer, daha fazla glikoz tüketimine ihtiyaç duyarlar gündüzde. Çünkü enerji ihtiyaçları artar, açlık o grelin arttığı için kendilerini daha çok aç hissederler. O anlamda yani açlık hormonuyla ilgili düzenlemeleri yapması için uykuya bir fırsat vermek lazım. Şimdi metabolik sağlığımız derken, evet, karaciğerimizle ilgili de uykumuzda, orası da biraz kendini yeniliyor. Ama en önemlisi kan basıncı ile ilgili olan düzenlemeler. Kan basıncı ile ilgili ne tür düzenlemeler olur? Şimdi uykuda, özellikle REM uykusunda felç gibi. Zaten o anda bizi birisi şöyle iyice, ya orada zaten zor uyanırız. Bazılarının uykusu ağır olur deriz ya. O dönemde yakalamışsın yani. REM döneminde böyle sallıyorsun sallıyorsun, anca uyanıyor. Zaten uyanınca da kolunu kaldıramaz. Yani tüm vücut felç. Kaslarımız iyice relax hale geliyor. Kas relax hale geliyor. Vücuttaki kaslar, yani tansiyonu da aslında damar kaslarıyla alakalıdır. Diğer taraftan özellikle migreni olanlar veya işte huzursuz bacak sendromu olanlar, bir kasla ilgili kendimizi çok sıkıyoruz ve telefona çok bakıyoruz. Telefona bakmak şöyle, yani tabii ki dinleyicilerimiz görmüyor ama şöyle ben sürekli bakıyorum ve şu boyun kaslarımın tamamı sürekli problemli hale geliyor. Bu hale geldikten sonra da ne yapıyor? Bunlar da mesela hem migreni hem tansiyonla ilgili problemlere yol açıyor. Bu uykuda düz kasların ve çizgili kasların gevşemesiyle ilgili olarak vücudumuzda önemli bir etkisi var. Tansiyona kadar varan bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Hocam uykuyla kalp hastalıklarının nasıl bir ilişkisi var peki?
Şimdi tansiyonla ilgili konuştuk. Tansiyon zaten metabolik de bir hadisedir. Diğer taraftan bizim yine inflamasyonun azaltılması dedik ki, tansiyonda altında inflamasyon yatan bir şeydir. O yüzden bir de uykuyu iyi aldığınızda kalp ritim bozuklukları ile ilgili de söyleyelim. Dedik ki uyku özellikle non-REM döneminde vücudumuzdaki kalp sistemimiz, yani kalp atım sistemimiz de kendini dengeye sokuyor. Çünkü gün içerisinde bir sürü şeyler yaşıyorsunuz. Kalp atışınızınız o akıllı saatlerden varsa artıyor, azalıyor, bilmem ne yapıyor. Ama o dönemde en azından 40-50 dakika o REM döneminde birkaç 4-5 kez yaşadığınızı düşündüğünüzde kendine geliyor. Yani düzenini atmaya, yani orada uyku biraz kendine egzersiz yaptırıyor. Kalbine egzersiz, yani ben böyle atmam lazım dermiş gibi bir egzersiz yapıyor. Bu arada uykuyu konuşuyoruz da, şimdi uykuyla ilgili o kadar çok araştırmalar yapılmaya başlandı ki biz uykuyu çok, belki de diyelim ki 15-20 yıl sonra ilaçları uykunun hangi döneminde verelim diye şeyler de çıkabilecek. Yani çünkü öyle farklı dönemler var ki, bir de uykuda olduğu için şu anda sadece işte EEG dediğimiz elektroensefalografi ile takip ediyoruz. Sadece beyin dalgalarını takip ediyoruz. Şimdi glukoz metabolizmasını, tansiyonunu falan sürekli takip edip ona göre ilaçların olması veya uykuda bir takım eğitimlerin verilmesi gibi şeyler, ileride fantastik şeylerin de geleceğine ben kesinlikle eminim. Yani uykuda ileride bizi rahat bırakmayacaklar. Çünkü uykunun bu şifreleri çözüldükçe uykunun değeri artacak. Bilim insanları da bu üzerinde girecek. O stresin azaltılması, uyku, iyi bir uyku, yani stres seviyelerini de azaltacağı için. Bir de mesela stresli olduğumuz zaman geç uyuruz ya, işte o da kortizol etkisiyle oluyor. Yani orada tabii iyi uyku yararlarını anlatıyoruz ya, uykuyu nasıl iyileştiririz onu da yani ara sıra konuşuyoruz. Yine ara sıra da devam edelim. Ben göz bandını çok seviyorum. Yani göz bandı uygulaması. Yani uykuyu niye gözümüz açık uyumuyoruz da gözümüz kapalıyız? Ya bir ışık gelmesin. Yani ışığı mümkün olduğu kadar azaltalım. Ben şu odada mesela gözümüzü kapattığımız zaman da ışığı alıyoruz zaten. Retinamıza ışık düştüğü zaman diyor ki beyin, şu anda gündüz kardeşim diyor. Mavi ışık. Yani cep telefonuna baktığın zaman retinana o ışık düştüğü zaman diyor ki evet hala gündüz. O yüzden uyuma diyor vücuda. Ve melatonin salgısını geciktiriyor sürekli. Ama göz bandını tak, siyah bir göz bandını, ya dünya varmış, evet ha akşam olmuş diyor beyin. Ona göre kendini uykuya hazırlıyor. Onu da konuşmak lazım bir aralar.
Hocam şunu da merak ediyorum. Uykunun baş ağrıları ya da ağrı üzerine etkisi var mıdır? Geçirebilir mi baş ağrımızı?
Var. Yani baş ağrısı yapabilir bir kere. Uykusuzluk baş ağrısı yapabilir. Zaten bunu birçoğumuz ara sıra hayatımızda yaşıyoruz zaten. Ağrının toleransını da yükseltiyor. Ağrı işiniz yükseltiyor uyku. Bu kas gerginliği ve baş ağrıları, özellikle boyun kaslarımız, artık bazı tıp terimleri de çıktı. Yani şu anda ismi tam hatırıma gelmedi ama bu cep telefonlarından kaynaklı şuralardaki kasların kasılması ile ilgili yeni tıp terimleri de,
yeni hastalık
çünkü yani cep telefonunu kullanmayan yok. Kullanırken de böyle yanlış kullanmayan yok. Yani dik bir vücutta olmadan cep telefonunu kullandığınız zaman, benim gibi böyle kullanıyorsanız, baş ağrınız da olur. Çünkü migren ataklarıyla ilgili, yani migreninle ilgili yapılan çalışmalar buradaki büyük kasların gerginliğinden kaynaklı migrenin de çok fazla olduğuna dair bir ara bir araştırmayı da konuşmuştuk. O yüzden buranın, hatta sırt kaslarının, çünkü sırt kasları diyoruz, tamam, o arka taraf tamamen bir bütün olarak boyun ve sırt kaslarının tamamen gevşemesi lazım. Yani nerede gevşeyecek? Uykuda gevşeyecek. Eğer öyle bir şey yaparsanız ağrılar da azalır. Mesela uyku bozukluklarında ağrıyla ilgili, daha fazla eşinizin uykusuz kaldığınızda daha fazla eşinizin arttığı, hatta anestezi, uykusuz bir şekilde ameliyata gittiniz, anestezinin biraz daha geç etki ettiğine dair falan bu tür çalışmalar da var. O yüzden uyku hakikaten ağrının azaltılması için de önemlidir. Bir de duygusal ağrıların azaltılması için de uyumak lazım. Yani sürekli düşünüp kafaya taktıktan sonra o da sizde başka bir acı yaratır. Duygusal ağrıları da bence böyle uykuyu uyuyup, ben hep şey diyorum ara sıra, yani aydaymış gibi hisset kardeşim. Yani böyle dünyadan uzak, aya çıkmışsın, hiç kimse dokunmuyor, göz bandını da takmışsın, aydaymışsın gibi kendini bir bırak sal. Çünkü şimdi tamam metabolik etkilerini konuşuyoruz ama istediğiniz kadar metabolik sağlığınıza dikkat edin. Stresiniz varsa her şey alt üst olur. Stresi azaltmak için de maalesef yöntemleri çok az kullanıyoruz ve ya stres ne olacak, ara sıra tamam, ara sıra stres bizi hayatta tutar, canlı tutar. Yani günümüz sürekli stres geçtiğinde istediğiniz kadar sağlıklı beslenin. Stres varsa bağırsaklarınız kendi iflas eder. Stres varsa, yani kortizolu aktif ettiğiniz zaman vücudunuzda her şey alt üst olur. Ne kadar sağlıklı yaşıyorum derseniz, ne kadar egzersiz yapıyorum derseniz deyin, fark etmez. O yüzden buna özellikle dikkat etmemiz lazım.
Evet hocam, hep uyku uyku diyoruz ama uykuya dalabilmeyi, o psikolojide olabilmeyi ayrı bir programda belki de, değil mi?
O da
ayrı bir konu.
Biz yetişkinler ayrı, bir de genç çocuklar. Yani çocuklarımızın da uykusuz kalmaması lazım. Çünkü çocuklarımız yüzeysel uyku yaşıyor bence şu anda. O yüzeysel uykuları derin uykuyu yapıp öğrenmelerini de, bellekle ilgili sistemleri de artırmak lazım diye bir gün uykuyu çok konu ederiz. Uykuda nasıl öğrenilir, nasıl bellek geliştirilir falan, onları da konuşabiliriz tabii
ki. Onları da konuşacağız. Uykuyla diyabet arasındaki ilişkiyi de sormak istiyorum size hemen.
Diyabet, kronik hastalıkların zeminde uykusuzluk olduğu, yani vardiyalı çalışanlarda uyku, kanseri de bu arada ekleyelim hemen, kanserin de arttığına yönelik çalışmalar çok uzun zamandır var. Mesela hemşirelerde, mesela doktorlarda, mesela polislerde, yani bu tür vardiyalı uykusuz kaldığınız veya uyku düzeninizin mahvolduğu durumlarda diyabetiniz artıyor. Niye? Yine hormonal denge, yani insülin, grelin, leptin, bunlarla ilgili kortizol, yani bunların alt üst olmasından dolayı diyabet daha çok açıklanmış. Yani diyabete, uykusuzluğun diyabete yol açtığı da biliniyor. Ama kanserle ilişkili de bağışıklık sistemini çökerdiğin zaman, yani zaten senin tümör hücreleri ne yapar? Bağışıklık sistemi çökmüş insanlarda zaten, yani aynen virüs gibi, onlar da atını oynatır. İstedikleri her şeyi yapabilirler. O yüzden kanserde, mesela kanser tedavisi görenlerde de, onların ilaçların daha etkili olması için veya daha iyi iyileşmeleri için uyku harika bir şeydir. Yani uyku, günlük 7,5 saat mutlaka uyumamız gerekir diyelim.
Hocam son olarak, peki derler ki kanser hücreleri sadece gündüz çoğalabilirmiş, uykuda tamir olurmuş diye bir şey duymuştum. Doğru mudur acaba? Bu kadar önemli mi uyku?
Su uyur, düşman uyumaz kanser.
Değil mi?
Yani kanser hücreleri her zaman aktif. Çünkü vücudun kendisini şey yapmasını bekliyor. Ama bizim uykuda pasif değiliz ki biz. Yani o sorunuz uykuda pasif olduğumuz gibi. Ya uykuda eğitim yapıyor diyorum. Bizim vücudumuzdaki askerler çıkıyor. İşte sabah, onların da kendi sabah içtiması vardır. Onları falan yapıyor. Kendileri antikor üretiyorlar. T lenfositleri eğitiyorlar. T lenfositler, yani şu anda bunlar sadece bildiklerimiz. Yani bence araştırdıkça uykunun o özellikle non-REM döneminde vücutta neler olduğuna dair çok çok daha fazla şeyler öğreneceğiz biz.
Evet hocam, uyku üzerine konuş bitmez. Önümüzdeki programlarda da devam edecekmişiz gibi duruyor. Ama bu haftalık biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Uyku nedir? Diğer hastalıklarla metabolizmamızla ilişkisi nedir? Hepsini sorduk hocamıza. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Mikrofonda doktor var.